Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir Alim Bir Eser programımızdan yeni bir programla sizlere merhaba diyoruz. Erkam Radyomuz'da bu programlarımızı sizlere haftalık olarak arz ediyoruz. Siz de sağ olun, bizleri kulaksız, gönülsüz bırakmıyorsunuz, dinliyorsunuz, alakadar oluyorsunuz, geri dönüşümlerde, bildirimlerde bulunuyorsunuz. O bakımdan tekrar be tekrar teşekkür ediyoruz. Efendim biliyorsunuz bizim usulümüz, tarzımız her zaman hatırlattığımız gibi biraz böyle derinlikli, biraz anlama vüsatimizi genişletmeye çalışarak, daha da yaymaya çalışarak efendim zihnimizi, kalbimizi tekamül ettirme yönünde bir ilim duası, bir irfani duadır. Ve bu duayı radyo efendim imkanlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Ben birkaç haftada bir eseri efendim seçiyorum. Bunu sizlerin huzuruna getiriyorum ve radyoda bunları tartışıyorum. Anlayabildiğim, aktarabildiğim kadarıyla sizlere bir işaret fişeği göndermeye gayret ediyorum. Yani her kitapla ilgili yaptığım analiz, mütalaa bir işaret fişeğidir. Geri kalanını, o işaret fişeğinin geri kalanını sizlerin tamamlaması icap ediyor, getirmesi icap ediyor. Ben kendi nefesimin yettiğince, imkanlarımın el verdiğince bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi efendim son iki programda da Erkam Radyomuz'da bir eserin etrafında dönüp duruyoruz. Bu eseri günümüz ilim adamlarından saydığım bilge kişiliğiyle hakikaten yani ilmi üzerinde taşıdığını gördüğüm, isminin cisminin önemine inanmadığım, hikmetinin varlığına inandığım bir psikiyatristi, bir yazarı, bir düşünürü daha doğrusu huzurlarınıza getiriyorum. Erich Fromm, Erich Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak eseri üzerine iki program icra ettik. Efendim bu üçüncüsü olacak. Bununla da tahmin ediyorum tamamlayacağız. Çünkü kitabı 10 programda ancak belki halledebiliriz. O kadar derinlikli noktalar var. Üzerinde yoğun durmak icap ediyor. Dolayısıyla ben elimden geldiğince ne yapacağım efendim? Bugün şöyle bir genel çerçeve çizmeye çalışacağım. Bazı noktalara merceğimizi tutacağız. Orada yoğunlaşmaya çalışacağız. Mühim olan sizlerde bir hassasiyet ve ilgi uyandırmak ve bir tahlil sizlere elimizden geldiğince sunmaya çalışmak. Şimdi ne diyordu Erich Fromm? İki tür varoluş biçimi vardır diye ifade etmişti. Diğer programlarımda da paylaştım. Yani insanlar arasında hayatını iki tarzda kurmaya, kotarmaya çalışan insan biçimi vardır. İki mevcudiyet tarzı, iki varoluş biçimi dedik. Bunlardan bir tanesi sahip olmak üzerine hayatını kuranlar, bir diğeri de olmak üzerine hayatını kuranlar. Şimdi bu sahip olma eğilimi endüstri devriminden beri bize allanıyor, pullanıyor, teşvik edici bir surette sürekli sunuluyor. Modern insanda böyle bir yanılsama, böyle bir yanılgı oluşturuluyor. Oluşturuldu diyor. Yani bize modern dünya bazı vaatlerde bulundu endüstri devriminden beri. Bu vaatlerden bir tanesi neydi? Efendim daha çok zevke, hazza ulaşırsan, daha çok şeye sahip olursan daha mutlu olacaksın demişti. Ve ruhun kazancını bir kenara itip bedenin kazancı, bedenin daha çok kazanım elde etmesi üzerine hayatımızı kurmaktı. Burada da haz derken Epikür'ün biraz gadre uğradığını söylemiştik. Aslında Aristippos, Sokrates'in öğrencilerinden sistematik hazzı, radikal hazzı gündeme getiriyor demiştik. Epikür daha çok efendim Artaraksiya ve Aponia diye acıdan uzaklaşma ve ruh huzuru anlamında mutluluğu ele alıyor, dile getiriyor diye söylemiştik. Ve bunun üzerinde durmuştuk. Tekrarı gerekmiyor. Endüstri çağının birinci yanılgısını bu şekilde özetlemiştik. Endüstri çağının ikinci psikolojik yanılgısı nedir diye sormuştuk. Ve buna bir kısa başlangıç yapmıştık. Azıcık orada durmuştuk. Şimdi bu ikinci psikolojik yanılgıyı da tamamlayıp bu sahip olmakla olmak arasındaki farkı biraz tebarüz ettirmeye çalışalım, belirginleştirmeye çalışalım diye uğraşacağız. Ondan sonra da bakalım bu manevi seyahatimiz nereye bizi götürecek, ona bakacağız. Efendim, endüstri çağının ikinci psikolojik yanılgısı sevgili dostlar, yani bizim üzerimizde hala etkisi olan günlük etkilenimde kendisini gösteren, karşımıza çıkan, davranışlarımızı yönlendiren, tercihlerimizi yönlendiren, bütün günlük hayatımıza şekil ve yön veren ikinci psikolojik yanılgı. Bu başkaları için değil, bizzat kendimiz için dinlenilmelidir diye ifade ediyorum. Lütfen bu tahlilleri en başta bizzat kendimiz için dinleyelim. İkinci psikolojik yanılgısı, bireysel bencilliğin yaşanmasının, ferdi bencilliğin yaşanmasının toplumsal uyuma, barışa ve huzura yol açacağı inancıdır. Yani sen birey olursan, bireyliğini keşfedersen, bu tabirler kullanılıyor. Yoksa ben birey tabirini çok seven birisi değilim. Çünkü altındaki altyapıyı ne gibi zemine yaslandığını hisseden, gören bir kardeşinizim. Bir insan bireyselliğini gerçekleştirirse, bireyselliğiyle kendi tercihini kendinden yaparsa, bireysel bencilliğini yaşarsa, aslında kendisi eksenli, kendi olursa filan diye bunlar çok janjanlı, cafcaflı ifade ediliyor. Bunun toplumsal adaptasyona, uyuma, barışa ve huzura yol açacağı inancıdır. Bireyliliğini keşfetmiş yine bireyler, fertler toplumsal huzurun kaynağıdır inancı. Evet, daha başından yanlış olan bu varsayım, yaşanılan tecrübelerin ışığında iyice açığa çıkmıştır bugün. Büyük ekonomistlerden sadece David Ricardo'nun reddettiği bu teorinin doğru olması için hiçbir neden yoktur. Bu da enteresan. Bencillik bir davranış biçimi olmakla kalmaz. Aynı zamanda kişinin karakterinin bir parçası olarak da ortaya çıkar. Yani bencillik davranışı davranış olarak kalmaz, insanın karakterini de belirler ve onun bir parçası haline dönüşür diyor Erik Fromm. Bencillik insanın her şeyi yalnızca ve yalnızca kendisi için istemesi durumudur. Bir şeyi sadece kendiniz için istiyorsunuz. Niye yapıyorum? Kendi mutluluğum için. Niye yapıyorum? Kendim için. Niye yaşıyorsun? Kendim için. Niye şöyle bir eylemde bulunuyorsun? Kendim için. İşte bu günümüzde çok yaygın. Yani başkası için yaşama, kendin için yaşa mantığı. Bencillik sadece insanın kendisi için istemesi durumudur. Bölüşmek yerine, paylaşmak yerine sahip olmak kişiye haz verir. Yani verdiklerin kadar varsın değil, sahip oldukların kadar varsın. Paylaştıkların, bölüştüklerin kadar, vazgeçebildiklerin kadar varsın değil, sen sahip oldukların kadar varsın anlayışıdır. Bu bencillikle ifade edilen durum. Sahip olmak tek hedef olunca insan giderek daha açgözlü ve ihtiras sahibi olur. Çünkü ne kadar çok şey olursa o kadar mutlu olacağını zanneder. Böylelikle kişi herkese karşı bir düşmanlık beslemeye başlar. Çünkü herkes nedir? Rakibidir. Herkes onun pastasından pay almaya çalışıyor. Pastasının payını azaltmaya çalışıyor gibi bir duyguyla bakmaya başlar. Kandırmak istediği müşterileri, iflasa sürüklemeye çalıştığı rakipleri, şirketleri, sömürmeyi arzuladığı işçileri, hep onun daha az şeye sahip olmasına yol açtıkları için, değil mi? İşçiler zam yaptıkça onun daha az kazanmasını sağlayacaklar. Aman Allah'ım. Öyleyse bu olaya hemen müdahale edilmeli. Bencil kişinin düşmanı gibi algılanırlar bu zihniyette. Bu tür düşünen bir insanın arzuları sınırsız olduğu için hiçbir zaman, altını çiziyorum, hiçbir zaman rahat ve huzur bulamayacağı ortadadır aziz dostlar. Onun tüm hayatı kendinden çok şeye sahip olanları kıskanmak ve kendinden az varlığı olanlardan da korkmakla geçecektir. Kendinden çok varlığı olanları kıskanıyor. Niye? Onlar daha çok pay almışlar. Aşağıdakileri de kızıyor, öfkeleniyor, uzak duruyor. Çünkü elindeki payı alabilirler. Böyle bir korku haleti ruhiyesi içinde. Düşmanlık ruh hali içinde yaşarlar. Evet. Ve bu kişinin toplumda örnek bir kişilik çizebilmesi, güleç yüzlü, akıllı, namuslu ve dost bir insan olabilmesi için duygularını bastırarak o yönünü hep kendinden, hem kendinden hem de başkalarından gizlemesi gerekiyor. Rol yapması gerekiyor. Maskelerle hareket etmesi gerekiyor. İhlaslı, samimi, içten olması adeta imkan dahilinde değil efendim. Açgözlülük aziz dostlar, toplumdaki sınıflar arasında sürekli bir savaşa yol açar. Bu toplumsal sınıflaşmayı da körükler. Yoksulla zengin arasındaki uçurumu derinleştirir. Farklı ekonomik, sosyal sınıflar ve katmanlar oluşturur. Bu sınıflaşma zaten sınıflar arasındaki derinleşme, yani o vadinin gittikçe derinleşmesi ve mesafenin açılması çatışmaları körükler. Toplumdaki düşmanlık katsayısını artırır. Evet, efendim, örnek ideolojik anlamda söylersek, komünistlerin ve sınıfları ortadan kaldıracağını ileri süren diğer sistemlerin, bunu söylüyorlar biliyorsunuz, biz diyorlar, herkesi eşitleyeceğiz, sosyal adalet getireceğiz, eşitlik paydasında birleştireceğiz diye vaatleri var. Olmadı ama biliyorsunuz, hep birileri daha çok eşit oldular. Mesela politbüro her zaman daha eşitti. Evet, ve diğer sistemlerin sınıf mücadelelerine son verileceği yolundaki tezleri, hayalden öte bir şey bu anlamda değildir. Niye? Siz bencilliği muhafaza ettiğiniz sürece, insanları sahip olma odaklı yetiştirdiğiniz ve buna yönlendirdiğiniz sürece sınıfları ortadan kaldırmak mümkün değil, sadece bir hayal. Çünkü onların sisteminin temeli de sınırsız tüketim ilkesine göre kurulmuştur. Herkes biraz daha fazla şeye sahip olmak istediği sürece sınıflar oluşacak ve bunlar da milletler arasında savaşlara yol açacaktır. Çünkü açgözlülükle barış bir arada asla olamaz. Evet, bu da önemli bir nokta aziz dostlar. Efendim, radikal hedonizm, yani sınırsız haz, kesin haz, her şeye haz, zevk ilkesiyle yaklaşmak ve sınırsız bencilliğin çağdaş ekonominin temel ilkeleri olmaları nedeni 18. yüzyılda ortaya çıkan önemli bir değişikliktir. Şimdi bir defa mesela bu ilkeler var olduğu sürece çevreyi de koruyamıyorsunuz. Yani çevreyi tecavüze, mahvedilmeye, kirletilmeye, yok edilmeye mahkum ediyorsunuz. Bu kapitalist hazcılık, zevkçilik, elini eteğini bu serbest piyasa ekonomisi, tüketim, sınırsız tüketim, insanların daha çok tüketmesi gibi kapitalist zihniyetin hakimiyeti çevreden elini çekmediği sürece, biz kapitalist zihni anlayışın elini çevre üzerinden çekmesini temin etmek için mücadele vermediğimiz sürece, bilin ki çevrede yok edilecektir. Son ağaca kadar yok edilecek, son balığa kadar da avlanacaktır. Bu gidiş buradadır. Öbür türlü kendilerini ileri, müreffeh, çağdaş, muasır sayan, çok gelişmiş sayan, diğerlerine az gelişmiş diyen ülkelerin o çevrecilikleri de aslında bir yönüyle sahtedir. Biliyorsunuz çevrecilik edebiyatını yapan, bunu bir söylem olarak gündeme getiren, daha çok gelişmekte olan ülkelere karşı uyaran hep diğer ülkelerdir. Niye? Kendileri çevreyi mahvetmişler. Kendileri mahvetmeye de devam ediyor ama diğerlere diyor ki aman siz mahvetmeyin. Aman siz yapmayın. Aman siz şunu kirletmeyin. Suyu kirletmeyin. Çevreyi sen yapıyorsun. Amerika çevreyi kirletme konusundaki o tüketim alışkanlıklarını, tüketim ahlakını değiştirse, toplumda bunu bir zihniyet, bir anlayış, bir düşünce devrimi haline getirse ne olur? Çünkü dünyadaki en büyük tüketime sahip ülke Amerika. Sadece gökdelenlerin ışıkları kesilse, efendim, şu kadar enerji tasarrufu ortaya çıkıyor. Bütün gece gökdelenlerin ışıkları yanmaya devam ediyor. Şimdi burada bir çelişki var. Burada bir ikiyüzlülük var. Dolayısıyla burada kendi yapmadığını başkasına söylemek var. Efendim, burada ahlakın, yani kapitalist ahlakın ve zihniyetin değişmesi gerekiyor. Bunun da kökleri bizde. Şahsiyetimizde, duygularımızda ve psikolojik yapımızda. Evet. Şimdi, evet, birçok husus var. Şimdi belirtmeden geçemeyeceğimiz bir nokta daha var ki, insanların doğaya karşı, tabiata karşı giderek daha düşmanca davranmaları. İnsanların doğaya karşı giderek daha düşmanca davranmaları. Evet. Mevcudiyetimize, varoluşumuza bağlı olduğumuz, bu hayatımızla bağlı olduğumuz, varlığımızla bağlı olduğumuz tabiattan aklımız nedeniyle ayrılıyoruz. Varlıkla bağlıyız, akılla ayrıyız. Tabiatın garip bir varlığı olan bizler, efendim doğa ile insan arasındaki işbirliği ve uyumu bir yana bırakıp bütün dinlerde vurgulanan tabiat senin kardeşindir, onunla uyum, tenasüp içinde yaşaman gerekir vurgusu bir yana bırakılıp doğaya egemen olmaya, onu kendi amaçlarımız doğrultusunda kullanmaya çalışmakta, doğanın dengesini bozmakta ve onu bozulup yok olmaya itmekteyiz. Gittikçe daha düşmanca bir tavır sergiliyoruz günümüz modern insanları, günümüz insanları olarak. Efendim doğayı, tabiatı fethetme arzusu. Doğa demiyoruz biz, biliyorsunuz kainat, kün emrine muhatap olan her şey, ama mecburen dolaşımdaki kavramlar bu olduğu için ve bununla iletişim kurulduğu için kullanıyorum. Yoksa hassasım bu konularda aziz dostlar. Kavramlar konusunda çok hassasım, fakat maalesef doğa tabiri çok yaygın kullanılıyor ve insanlar böyle anlıyor. Tabiat, kainat, ben bunu her söyleyişimde Allah'ım kün emrine muhatap olan her tür mevcudiyeti kastettiğimi lütfen düşününüz. Evet, tabiatı fethetme arzusu, doğa düşmanlığı, tabiat düşmanlığı zihnimizi öylesine köreltmiş ki bütün tabii kaynakların da bir sonu olduğunu ve bir gün tükenebileceklerini, ayrıca tabiatın insandaki bu sömürücü tutuma karşı kendini savunabileceği gerçeğini bir türlü göremiyoruz. Kör olmuş gözlerimiz, kapanmış. Bunu göremiyoruz. Kendi günlük akışımızda kendi keyfimize bakıyoruz. Yani benim işim yürüyor mu, benim keyfim yerine geliyor mu, ona bakıyoruz ama nereye kadar? Bütün endüstri toplumları makineler tarafından üretilmeyen her şeye ve makina üretmeyen her insana olduğu gibi tabiata karşı da saygısız ve umursamazdır. Bakın, el değmemiştir biliyorsunuz. El ürünü, emeği bir şey olduğu zaman hemen bir çekince. Bu da hijyen fikriyle falan beslenir. Gerçi son zamanlarda bu handmade el ürünü ürünlere karşı bir alaka gelişmeye başladı. Doğallık, işte organiklik, tabiilik vesaire ön plana çıkmaya başladı ama hala makine tarafından üretilmeyen her şeye gizli bir düşmanlık çok yaygındır. Efendim, günümüz insanları ise mekanik ve cansız olan şeylere ve güçlü makinelere, elektroniğe fazlasıyla ilgi duymakta, zarar verici eğilimlere yönelmektedir. İnsanoğlu makineler tarafından, elektronik aygıtlar tarafından bugün kuşatılmış durumdadır. E-insan, elektronik insan. Biz eskiden sibernetikle bunu açıklamaya çalışırdık. Makinalaşmış, yarı makina, yarı insan gibi. Bugün artık elektronik, android zihniyetle, sistemle, yapıyla yönetilen ve böyle davranan bir insan tipine doğru belki gittiğimizi söylememiz lazım. E-insan kavramı etrafında bence düşünmeliyiz aziz dostlar. Şimdi bunu... Geri kalanını sizler efendim düşüneceksiniz elbette. Kafa yoracaksınız. Erik Fromm'un önemli sorularından biri bu tahlillerin devamında. Felaketten kurtulabilmenin bir yolu var mıdır diye soruyor. Ve bununla ilgili epey tahlillerde bulunuyor. Lütfen bu kısma bakınız. Yani sayfa 29'dan itibaren başlıyor. Şimdi ben istiyorum ki zamanım gittikçe azalıyorken şu sahip olmak ile olmak arasındaki farkın anlaşılması için de birkaç kelam edeyim. Yani zamanımı bir de bu anlamda değerlendireyim. Şimdi sahip olmak ile olmak arasındaki farkın önemi efendim eserimizde, ki işin nirengi noktası bu. Yani bu eserde ana dikkat edeceğimiz husus burası. Şimdi efendim, sağlıklı insan aklı için sahip olmak ile olmak arasındaki ayrım, İnsan hayatının normal bir fonksiyonu gibidir. Yani bu kadar temeldir. Yaşayabilmek için o şeylere sahip olmamız gerektiğini düşünürüz. Yani yaşamak için biz bazı şeylere sahip olmak durumundayız. Kafamızı sokacak bir yer, masa, sandalye, gömlek, ayakkabı vesaire, bunlara sahip olmayı düşünürüz. Ama sahip olmanın, daha çok şeye sahip olmanın hayatın tek amacı olarak açıklandığı, insanların değerlendirilmesinde milyon değerinde gibi tanımlamaların kullanıldığı bir toplumda, bakın, değer yargısı olarak hep rakamsal unsurları kullanırız. 10 kat, milyon değerinde, milyarları değişmem gibi. Ondan sonra milyon değerinde gibi tanımlamaların kullanıldığı bir toplumda sahip olmak ile olmak arasındaki farkın anlaşılamamasını doğal karşılamak gerekir. Her şeyin ölçüsünün rakamsal düzeyde belirlendiği bir durumda siz olmak meselesini insanlara anlatamazsınız, anlaşılamamasını gayet iyi anlıyoruz. Ayrıca çoğu kez olmakın, olmak dediğimiz şeyin tek yolu da sahip olmaktan geçiyor gibi tanıtılıyor bize. Bu ezberler sunuluyor, zihnimize bu kodlar giriyor. Yani günümüz toplumsal değer yargılarına göre hiçbir şeye sahip olmayan bir kişi bir hiçtir. O mu çulsuzun teki? O mu canım Allah neyi başardı ki? Neyi elde etti ki? Neyi var ki? Neyi var ki? İlmi var, irfanı var, şunu var, meziyeti var, fazileti var. Hayır, neyi var ki? Bir evi bile yok, arabası yok, şunu yok, bunu yok gibi. Kariyeri yok. Şöyle kartvizitinde şu kadar ünvan yok. Bunlarla her şeyi değerlendirir hale geldik. Hazreti Mevlana'nın neyi vardı? Aziz dostlar bir soralım. Sokrates'in neyi vardı? Niyazi Mısri Hazretleri'nin neyi vardı? Fahreddin Razi'nin neyi vardı? İmam Gazali'den geriye ne kaldı? Bunları hep işte varlık yokluk meselesiyle ölçmemiz lazım. Hep söylüyorum, olmasın manasında söylemiyorum. O olan şeylerin bize sahip olması noktasında düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Hep anlatıyoruz. Evet. Kim canlı? Evet. Şimdi günümüz toplumsal değer yargılarına göre hiçbir şeye sahip olmayan bir kişi bir hiçtir sonucuna varıyoruz. Oysa diyor, büyük yaşam ustaları, yaşama ustası olanlar sahip olmakla olmak arasındaki farklılığı sistemlerin ana konusu olarak ele almışlardır. Bu da insancıl tekamülümüzün, yani insanileşme, insani mükemmelleşme yolculuğumuzun en üst basamağına ulaşmak isteyenlerin, insani kemalin en zirvesine çıkmak isteyenlerin sahip olmak güdüsünden kurtulmaları gerektiğini öğretiyor Buda. Budist Buda değil, sahih Buda. Putlaştırılmış Buda değil, gerçekten bir erdem insanı olarak Buda. Hazreti İsa, kim canını kurtarmak isterse onu feda edecektir. Kim canını benim uğrumda verirse onu kurtaracaktır. Çünkü bir insan bütün dünyayı kazansa ama kendi benliğini, kendi kişiliğini, şahsiyetini çürümeye terk etse veya kendini cezalandırsa eline ne geçecektir diyor. Şimdi dolayısıyla bu sahada epey söylenmiş sözler var. Mesela Eckhart'ın sözü de, Meister Eckhart'ın öğretisi de buna benzer. Eckhart'a göre ruhsal, manevi zenginliğe ve güçlülüğe erişmenin tek çaresi hiçbir şeye sahip olmamak, kendini açık ve boş yapmak, yani gerçek benliğe giden yolun önünün kapatılmasıdır. Bunu söylüyor. Şimdi büyük yaşama ustalarının yaptığı bu ayrım, efendim yıllardır bizleri aslında etkilemeye devam ediyor. Hepimizi etkiliyor, düşündürüyor, düşündürmeli. Bunun üzerine diyor Erich Fromm, ben de çabamı bireyleri ve grupları psikanalitik yöntemler aracılığıyla inceleyerek bu ayrımın temellerini bulmaya yönelttim diyor. Bulduklarım bende şu izlenimin uyanmasını sağladı. Sahip olmak ile olmak arasındaki farklılık, hayatı ya da ölümü sevme eğilimleriyle birlikte insan varoluşunun en önemli sorunudur. Bakın çok ilginç bir noktaya geldi. Bulduklarım bende şu izlenimin uyanmasını sağladı. Sahip olmakla olmak arasındaki ayrım, fark, hayatı ya da ölümü sevme eğilimleriyle birlikte insan varoluşunun, insan hayatının en önemli sorunudur diyor. Antropoloji ve psikanaliz bilimlerinin deneyle ortaya koyduğu bulguları, sahip olmak ile olmakın İnsan yaşamlarının temel iki ögesi olduğunu ve bu iki farklı tutumdan birinin ya da ötekinin üstünlüğünün bireyler ve toplumsal birimler arasındaki karakter farklılığının kaynağını oluşturduğunu göstermektedir diyor. Yani toplumları da karakterize ediyor, ayırıyor, bireyleri de birbirinden ayırıyor. Şimdi kimi toplumlar, mesela Türkiye toplumunu şu anda düşünün aziz dostlar. Dışarıdan baktığımızda hakikaten sahip olmakla kafayı bozmuş bir toplum izlenimi uyandırıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz, ekonomi. Altın yükseldi mi, düştü mü, borsa ne durumda? Dolar şöyle mi, böyle mi, şu kadar emlak arttı, bu kadar bilmem ne oldu. İkinci elde indirim var, kampanyalar başladı. Maaşımıza zam geldi, gelmedi, enflasyon böyleydi, şöyleydi, devalüasyon ıvırdı, zıvırdı. Tamamen ekonomik bir insan refleksi gösteriyoruz. Zihnimizi bunlarla bozmuş durumdayız. Bunun dışında hakikate ilişkin bazı şeyler söylendiğinde bunlar bize çok gereksiz, lüzumsuz, uzak, tuhaf, efendim böyle bir masalsı, fantazi bir dünya gibi geliyor. Yani varoluşunu bir düşün, hayatı nedir dediğinde ya geç kardeşim bunları Allah'ını seversen filan deniyor. Ekonomiden sen bana haber ver. Şimdi sahip olmak üzerine hayatımızı kurmuş bir toplumsal karakter sergiliyoruz. Diyor ki işte bu iki ayrım hem toplumları karakterini ortaya koyar toplumların hem kişilerin karakterinin rengini ortaya koyar diyor. Şiir dünyasından örnekler veriyor. Onları geçiyorum. Bakmanızı rica ederim. Orada da çok güzel edebi bazı hakikatler var. Bunun dildeki değişmelere nasıl yol açtığını söylüyor. Ondan sonra bazı gözlemcilerden bilgiler veriyor. Kavramların dünyasından bunun karşılıklarını veriyor. Ondan sonra filozofik açıdan olmak diyor mesela. Şimdi bunu biraz izah edelim. Olmak. Olmak pek çok felsefi kitabın konusu olmuştur. Düşünen beyinler bu konuda sürekli fikir üretmişlerdir. Olmak nedir sorusu ise Batı düşüncesinin temel sorunlarından biri olmuştur. Bu kitap olmak kavramına antropolojik ve psikolojik açıdan yaklaşsa da onun filozofik yanına da değinmek kaçınılmazdır. Konuyu Sokrat öncesi düşünürlerden alıp tarihi gelişimi içinde modern düşünceye kadar getirmek kitabın kapsamını aşacağından ben burada diyor efendim düşünürümüz yalnızca önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Olmak kavramının içeriği olgunlaşmak, canlılık ve hareket ögelerini barındırır diyor. Burada bakın olgunlaşmak deyince kemal, insanın kemale yürüyüşü, canlılık deyince insanın hakikatle dirilmesi, hay olması. Hareket deyince Nurettin Topçu rahmetliyi hatırlayın. Hareket ahlakı. Değil mi? Ya yani atalet değil, hareket ahlakı üzerine kendini kurabilmek ve bununla hayatını yönlendirmek. İşte olmak. Olmakın içeriği. George Simmel diye bir düşünür var. Çok da derinlikli tahlilleri vardır dostlar. George Simmel'in belirttiği gibi olmakın bir değişimi belirtmesine ya da olgunlaşmakla eş anlamlı olarak anlaşılmasına Batı düşüncesinin iki dev isminde Herakleitos ve Hegel'de rastlarız. Herakleitos'un en büyük şeyi sözü neydi? Bir ırmakta iki kez yıkanamazsın. Çünkü ikinci defa girdiğinde ırmak aynı ırmak değildir. Yani oluş sürekli değişkendir. Her an yeniden değişim, farklılaşma vardır. Buna ne diyoruz biz İslam tefekküründe? Halkun cedid. Her şeyin yeniden yeniye yaratılması. Continuous recreation. Yani her şeyin yeniden yeniye yenilenmesi, yaratılması meselesi. Hazreti Mevlana'nın her nefeste alem yeniden yaratılır dediği hakikat. Evet. Şimdi bu iki dev isimde de buna rastlıyoruz. Kimde? Herakleitos'ta ve Hegel'de. Evet. Şimdi başka isimler de var. Parmenides var, Platon var. Ondan sonra bu isimlerin de vurguları var. Mesela Platon'da da bu meyanda epeyce malzeme bulmak mümkün. Şimdi sahip olmakla olmak arasındaki farklılığı bazı basit örneklerle gözler önüne sermeden önce sahip olmanın bir diğer biçimine, nesnelere sahip olmak için onları fiziksel olarak içine sindirmeye değinmek istiyorum diyor. Bakın, yemek ve içmek yoluyla bazı şeylere sahip olma eğilimi ta çocukluktan başlar. Küçük bebek gelişiminin bir evresinde aşamasında sahip olmak istediği şeyleri ağzına götürür. Bu tahlilin aynısını İmam Gazali de yapıyor. Çocuk diyor nefistir. Çocuk nefis olduğu için her şeyi tatmak ister. Yani onunla bir nefsani tatma bağı kurar. Nefis ağızda tecelli eder diyor. Anlatıyor bunu İmam Gazali Hazretleri. Aynısını burada Erich Fromm söylüyor. Çocuk gelişiminin bir döneminde sahip olmak istediği şeyleri ağzına götürür. Bedensel güçleri. Sahip olduğu şeyleri denetlemesine yarayacak aşamaya gelmemiş olduğu için çocuk bu türlü davranmayı seçer. Şimdi yamyamlığın çeşitli biçimleri de bu konuya çok iyi bir örnek olabilir diyor. bir insan her şeyi ağzına götürme aşamasında kalıyorsa işte o bir tür yamyamlıktır. Şimdi bebek için normal ama orada takılıp kalırsan her şeyi, her tuttuğun, sahip olmak istediğin şeyi sahip olma biçimi olarak ağzına götürmeye kalkışırsan bu yamyamlıkla zirveleşiyor. Evet, yamyamlar başka bir insanı yediklerinde onun güçlerinin de kendilerine geçeceğine inanırlar. Onun ruhu da kendilerine geçiyor, güçleri geçiyor, savaşçılığı geçiyor diye bakarlar. Mesela başka bir kabileden bir yamyamı yediklerinde, bir kabile üyesini yediklerine yamyamlar, güçleri bana geçiyor diye inanırlar. Cesur bir insanın yüreğini yiyen kişi cesaret bulur. Bir totem hayvanı yenilince de onun sembolize ettiği ilahi güç, tanrısal güç, ortak olunur. Yani bir papağanı yediği zaman totem ya papağan. Şimdi ondaki yani ilahi güç vehmedilen ilahi güç kendine geçiyor diye düşünüyor. Hatta kişi o ilahi güçle bir olur diye bakıyor. O yüzden onun etini yiyor ki eti bana geçtiğinde bende de o ondaki o ilahi vasıflar, güçler olsun diye bakıyor. Yamyamlığın psikolojisi. Fakat birçok nesneyi maddi anlamda fiziksel olarak yemek ya da yutmak mümkün olmaz. Bazen bu başarılsa bile bu nesneler sindirim yoluyla yine dışarıya atılırlar. Buna karşılık sembolik ve tam manasıyla somut ifade edilemeyen bir sindirme işlemi gerçekleştirilebilir diyor. Bunu açacak birazdan. Eğer bir babanın ya da bir hayvanın varlığını içime sindirdiğime kendimi inandırabilirsem bu sembolü benden kimse alamaz ve sindirim sistemi yoluyla dışarıda atılamaz. O nesneyi sembolik olarak yutarım, sonra da içimde yaratacağı sembolik etkiyi kendime inandırırım. Buradan nereye geliyor biliyor musunuz? Sahip olduklarımızla adeta biz o sahip olduğumuz şeyi yuttuğumuz ve onun gücünün de kendimize geçtiğini vehmediyoruz yamyamlar gibi. İtibarı yüksek bir araba aldığımızda onu manevi bir sindirime muhatap kıldığımızı ve onun cismindeki gücün, o vehmedilen gücün kendimize geçtiğini hissediyoruz. Dolayısıyla bir tür manevi yamyamlık. Yani evin çok gösterişli, çok alayişli olduğunda, lüks olduğunda o evle beraber vehmettiğin gücü adeta yamyamların yaptığı gibi manen sindirmiş, etine kendine mal etmiş ve böylece o güçle güçlenmiş olduğunu hissediyorsun. Tüketim felsefesinin altında böyle bir anlayış var. Çok ilginç bir bağlantı. Yani buradan sosyal ben, işte kendini temsil ettiğin, gözüktüğün kadarıyla varsın vesaireye de gidebiliriz. Üst ben meselelerine kadar da gidebiliriz. Zorlama tüketim konusuna bundan önceki birçok kitabımda değindiğim için diyor Erik Fromm, aynı şeyleri burada yinelemek istemiyorum. Yani zorlama tüketimle ihtiyacın olmadığı halde tüketmek. Sana sürekli bir şeyleri ihtiyacın olmadığı halde sunuyorlar. Sen de bunları alıp kullanıyorsun, tüketiyorsun, atıyorsun, tüketiyor. Bir sürü şey var. Evde 60-100 tane ayakkabı var. Ama yine bir ayakkabı alıyorsun. Niye? İşte bunun rengi güzel, topuğu şöyle filan. Zorunlu eğitim buna, zorlama tüketim. Özür dilerim. Zorlama tüketim diyoruz. Evet. Şimdi eklenmesi gereken bir şey varsa o da boş zamanı değerlendirme araçları olan otomobiller, televizyon, geziler ve benzerlerinin de zorlama tüketimin ana nesnesi olduklarıdır. Boş zaman aktivitesi bence yanlış bir tanımdır. Boş zaman diye bir şey olmaması lazım. Zamanın mahiyetinin planının donatılması, doldurulması lazım. Boş zaman bizim boşalttığımız zamandır. İçini boşalttığımız zaman boş zaman oluyor. Evet, bunu boş zaman pasivitesi olarak düzeltmek gerekir diyor. Özetlersek, tüketim günümüz aşırı üretim toplumunun belki de en önemli sahip olma biçimidir. Tüketilen şeyin kişiden geri alınması imkansız olduğu için bu durum korku duygusunu azaltmaya yarar. Ama her tüketilen şey, tüketildiği andan itibaren tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de insanlar yeniden ve daha fazla tüketime yönelmek zorunda kalırlar. Bu çarkın sonu bir türlü gelmeyince hep tatminsiz bir çırpınış içinde bocalayan modern tüketiciler kendilerini şu formülle ifade etmek durumunda kalırlar. Ben sahip olduğum ve tükettiğim şeyler dışında bir hiçim. Tüketiyorum, öyleyse varım, tüketmiyorum, öyleyse hiçim. Bu formüle gelip takılırlar ve bununla efendim kendilerini ifade edecek hale adeta gelirler diye Erich Fromm ifade ediyor. Şimdi günlük hayattaki görünümleriyle sahip olmak ve olmakı ayırt etmeye başlıyor ki günlük hayattaki yansımalarını hakikaten ciddi ele almak lazım. Yani detaylarda, günlük hayatın detaylarında bunu görmek lazım. Şimdi o da söylüyor işte öğrenmekte mesela sahip olmak ya da olmak, öğrenme ilkesi, hatırlamakta, konuşmakta, okumakta, otorite uygulamakta, bunların hepsi bilmekte, bunların hepsinin olmak ve sahip olmak açısından kimi ayrımları var. Bunları günlük hayatın içinde görmemiz gerekir, okumamız gerekir diye tahlillerini sürdürüyor ama bizim de zamanımız sınırlı. Anlatacaklarımızı mecburen bu zaman sınırı içinde sunmaya gayret ediyoruz. Aziz dostlar, bu kitap doğrusu benim dünyamda tam manasıyla sizlere aktarılamadı. Ama 3 programdır konuşuyoruz. Elimizden gelen bu, geri kalanını sizin dikkatli nazarlarınıza havale etmek zorundayım. İnşallah haftaya başka bir eserle karşınızda olmayı ümit ediyorum. Bir Alim Bir Eser programını izlemeye devam edin. Geri bildirimleriniz için ozkanozburun@hotmail.com e-mail adresini, e-posta adresini sizinle paylaşıyorum. Buradan bana duygu, düşünce, öneri ve eleştirilerinizi yollayabilirsiniz efendim. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.